Ayrım 13. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 130. Karşı düşüncedekilerin tavrı. Osmanlı Devleti içinde ortaya çıkan Kadızadeli, yani Fakılar adlı gericilik hareketinin fikir babası İbn Teymiye'dir. Hanbeli mezhebinden olan İbn Teymiye, sufilere ve hele hele felsefeye şiddetle karşıydı. Aklı ve deneyi reddediyordu. Bu yüzden de büyük tıp bilgini İbn Sina'yı da şiddetle eleştirmekteydi. Hazreti Muhammed'den sonra ortaya çıkan tüm durumları bidat, yani uydurma sayıyordu. Hatta bu kişi o kadar ileri gitti ki Kur'an'daki Tekasür suresini soyu sopu ve akrabalarıyla övünüp büyüklük taslayanları kınayan 1. ve 2. ayetine dayanarak mezar ziyaretini, bu arada peygamberin mezarını ziyareti bile dinsizlik belirtisi saydı. Bu tavrı yüzünden birçok kez hapse atılan İbn Teymiye 1328'de Şam'da hapiste öldü. Kadızadeli denilen kesimin düşüncelerinin çoğu Birgili'nin Tarikat-ı Muhammediye adlı eseri aracılığıyla buraya kadar gider. Aslında ticaret, siyasi güç elde etme ve dünya malı kazanma amacında olanların kendilerini İslam dininin özünü temsil ediyormuş gibi göstermeleri halk ve dönemin aydınları tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Alevi kesimin asla kabul etmediği bu düşüncelere Sünni kesim içinden gelen aydınların büyük bir bölümü de karşı çıkmıştır. Birgili Mehmet ile o dönemin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi de çatışmışlardır. Daha sonraki sivil aydınlar da bu gericilik karşısında açık tavır takınarak halkın duygularına tercüman olmuşlardır. Bu ozanlardan birisi de bu yüzyılda 1693'te ölmüş olan Niyazi-i Mısri'dir. Halvetilik üzerinden Şii, Alevi düşüncesiyle bağ kuran Niyazi-i Mısri, Mısır'da yetişmiş ama Osmanlı seçkinleri arasında yer almış büyük ozanlarımızdan birisidir. Mısırlı Niyazi, halkı cehennemle korkutan Sünni vaizlere şu taşlamayla cevap verir. Bugün bir meclise vardım. Oturmuş pend eder, yani öğüt verir vaiz. Okur açmış kitabını, bu halkı ağlatır vaiz. İki bölmüş cihan halkın, birini cennete salmış. Eliyle kürsüden birin tamuya, yani cehenneme, sarkıtır vaiz. Tamuya şöyle doldurmuş, yok içinde duracak yer. Ana yerleştirir halkı, acip, yani şaşılacak hizmettedir faiz. Çıkar ağızdan ateşler, yakar şeytanı melunu. Sanasın yedi tamunun azabı, kendidir vaiz. Yaraşur vaz, yani vaz, ana, hakka ki yanar, yakılır her dem. Bu Mısri'nin hemen ancak cihanda adıdır vaiz. Dipnot: Seyyid Mehmet Dur, Edebi ve Tasavvufi Niyazi-i Mısri, Niyazi Divanı Şerhi, hazırlayan M. Saadettin Bilginer, Esma Yayınları İstanbul 1982, sayfa 272. Halkı cehennem ateşiyle korkutan kaba softalara, ağzından cehennem ateşi çıkan zebaniler gözüyle bakan ozan, bu nefesinde Sünni cehennem tasvirine de karşı çıkmaktadır. Aslında cehennemin bu gericilik olduğunu vurgular ve kendisini de bu ham softalardan birisi gibi anlatarak alçak gönüllü sunuş yapar. Bu dönemde yaşayan bir başka aydın da Bahai-i Küfri'dir. Adına sövgücü anlamına gelen küfri mahlası eklenen Bahai, kaba sofulara karşı sert taşlamalarıyla ün kazanmıştır. 1660 yılında Hakk'a yürüyen bu büyük ozanın Kadızadelilere karşı söylediği şu şiir ününü doğruğa çıkartmıştır. Harf atan ehli dile tab-ı sühenden olsa, bilse elhanı nedir maliki irfan olsa, har-ı la yefhem gibi dun olmasa insan olsa, sıdk ile hem mezhem bir İslam'da tuğyan olsa, bize mülhit diyenin kendi de iman olsa, dal iden dinimize bari müselman olsa, cahil hem batılı bir mezhep iken ebter, kendi ahvalini ehli dine isnat eyler. Ardımızca ne kadar gıybetimiz söylese, ana vallah elem çekmez idim zerre kadar. Dal ider zümre-i irfana güruhi ezele, naseza sözler ile bais olurlar kesele. Ne bilir kadrini erbab-ı kemalin cehele. Cümleden geçti de gitti ne bela ise hele. Bize mülhit diyenin kendi de iman olsa, dahıl iden dinimize bari müselman olsa, bizi ayna kılıp kendi de rüyin görse, yine insaf idi ben kendi uyubün görse, yok yere söyle yübün ol der ise, behele herze yemiş yesin ister ise, bize mülhit diyenin kendi de iman olsun, dahıl iden dinimize bari Müslüman olsun. Gerçi kem nefse uyup itmedeyüz sehvi hata, biliriz cürmümüzü eylemeyüz inkar asla. Ardımızda gıybetümüz sözler her bir ağda, kayilüz hak söze gerçi bahai amma, bize mülhit diyenin kendi de iman olsa, dahıl iden dinimize bari Müselman olsa. Dipnot: Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, Editör Sina Akşin, Cem Yayın Evi İstanbul 1997, Sayfa 254-255. Küfürcü Bahai Efendi'nin bu güzel şiirini günümüz Türkçesine çevirmek için şöyle bir deneme yapıyoruz. İnce gönüllülere söz atanlar bari güzel söz söyleyenlerden olsa, hoş söz nedir bilse düşünce sahibi olsa, anlayışsız bir eşek gibi alçak olmasa insan olsa, hem de İslam dinine coşkuyla bağlanmış olsa, bize dinsiz diyenin kendinde iman olsa, dinimize sövenler bari Müslüman olsa. Hem cahil hem batıl bir mezhepten iken alçak, kendi halini inanç sahiplerine yamamak ister. Ardımızca ne kadar dedikodumuzu söylese, buna vallah elem çekmezdim zerre kadar. Durmadan söz söyler bilge insanlara serseriler. Yakışıksız sözlerle neden oldular tembelliğe? Ne bilir düşün adamlarının değerini cahiller. Allah'tan tümden çekip gitti bu ne bela ise. Bize dinsiz diyenin kendinde iman olsa, dinimize sövenler bari Müslüman olsa. Bizi bir ayna sayıp kendi yüzünü görse, yine insaf ederek kendi ayıbını görse, yok yere konuşuyorlar yine der ise, lanetlik yine saçmalamış, saçmalasın isterse, bize dinsiz diyenin kendinde iman olsa, dinimize sövenler bari Müslüman olsa. Gerçi pis nefsimize uyup biz de işleriz hata, varsa suçumuz biliriz eylemeyiz inkar asla. Ardımızca söz eder durmadan o budala, razıyız doğru söze gerçi bahayı amma, bize dinsiz diyenin kendinde iman olsa, dinimize sövenler bari Müslüman olsa. Orta Yolcular. Osmanlı Devleti içinde ortaya çıkan bu fikir çatışmasında önemli bir kesim de kavganın dışında kaldı. Bunlar tarikat tekke yandaşlarını da dini çıkarlarına alet eden yobazlar kesimini de eleştiriyorlardı. Lakin bu eleştiri kadızadeli yani fakı kesimine daha fazla yöneliyordu. 1609-1657 yılları arasında yaşayan Osmanlı alimlerinden Katip Çelebi, kadızadeliler ile tekke tarikat kesimi arasında sorun olan konuları 1656 yılında yazdığı Mizanül Hak fi İhtiyaril Ehak adlı kitabında tek tek ele alıp işlemiştir. Katip Çelebi iki kesimin görüşlerini de eleştirdikten sonra kendi orta yolcu önerilerini de dile getirmiştir. Katip Çelebi'ye göre İslam'ın ilk döneminde akılcı bilimlerin yasaklanmasının nedeni İslam dininin yerleştirilme ve halka kabul ettirilme kaygısıdır. Halife Ömer'in İskenderiye'yi aldıktan sonra buradaki kütüphanede bulunan binlerce cilt kitabı yakması da İslam dinini koruma ve yerleştirme isteğinden kaynaklanıyor diye yorumlanmaktadır. Dipnot: Katip Çelebi, Mizanül Hak fi İhtiyar il Ehak, hazırlayan Orhan Şaik Gökyay. İslam dini yerleştirildikten sonra bu tür yasaklara gerek kalmadığını belirten yazar, olgucu bilimlerin de daha sonra İslam ülkelerinde öğretildiğini isim vererek özetliyor. Kendi döneminde bu konuda çıkarılan kavga için yazarın değerlendirmesi şöyle: "Lakin nice boş kafalı kimseler İslamlığın başlangıcında bir maslahat için ortaya konan rivayetleri görüp cansız taş gibi, yani akıllarını kullanmadan salt taklitle donup kaldılar. Aslını sorup düşünmeden ret ve inkar eylediler. Felsefe ilimleri diye kötüleyip yeri göğü bilmez cahilken bilgin geçindiler. Onlar Allah'ın göklerde ve yerdeki o muazzam mülk ve saltanatına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, belki ecellerinin yaklaşmış olduğuna da bakmadılar. Tehdidi kulaklarına girmedi. Yere ve göklere bakmayı öküz gibi gözle bakmak sandılar. Ulu Osmanlı Devleti'nin ilk çağlarından Sultan Süleyman Han zamanına gelinceye dek hikmet ile şeriat ilimlerini uzlaştıran gerçek araştırıcılar ün almışlardı. Ebu'l-Feth, yani Fatih Sultan Mehmet Han, Medarisi Semaniye'yi yaptırıp kanuna göre iş görülüp okutulsun diye vakfiyesinde yazmış ve Haşiye-i Tecrid ve Şerh-i Mevakıf derslerinin okutulmasını bildirmişti. Sonra gelenler bu dersler felsefiyattır diye kaldırıp hidaye ve ekmel derslerini okutmayı akla uygun gördüler. Yalnız bunlarla yetinmek akla uygun olmadığı için ne felsefiyat kaldı, ne hidaye kaldı, ne ekmel. Bununla Osmanlı ülkesinde ilim pazarına kesat gelip bunları okutacak olanların kökü kurumaya yüz tuttu. Kimi kıyıda köşede Doğu Anadolu'da yer yer kanuna göre ders gören öğrencilerin daha başlangıçta olanları İstanbul'a gelip büyük tafra satar oldular. Kendisi de olgucu, deneysel, akılcı bilimlerle uğraşan Katip Çelebi, dinsel içerikli olan adalet sisteminin işleyebilmesi için de akılcı bilimlere ihtiyaç olduğunu verdiği birkaç örnekle göstermektedir. Matematik bilen bir müfti ile matematik bilmeyen bir baş yargıcın kararlarını karşılaştırarak matematik öğrenmenin zorunlu olduğunu şöyle bir örnekle gösteriyor yazar. 1. madde, hendese bilen müfti ile hendese bilmeyen müftinin fetvasıdır. Bir kimse boyu ve eni ve derinliği 4, zira bir kuyu kazmak için birini 8 akçeye tuttu. O da boyu ve eni ve derinliği 2 zira olan bir kuyu kazdı ve karşılığında 4 akçe istedi. Fetva ettirdiler. Hendese bilmez müfti 4 akçe hakkıdır dedi. Hendese bilen müfti hakkı 1 akçe diye fetva verdi. Doğrusu da budur. Çünkü 2 zira kuyu 4 zira kuyunun 8'de biridir. Ücretin de 8'de biri olması gerekir. Akılcı bilimlerin öğrenilmesini zorunlu gören Katip Çelebi dönemindeki diğer tartışmalarda özellikle Hanifi fıkhına göre yargılar üretir. Örneğin peygamberin anasını babasını kafir olarak öldü diye niteleyen Ebu Hanife'nin görüşlerini aynen tekrarlar. Ama yine bu ekole bağlı olarak Firavun'un imanlı olarak öldüğünü vurgular. Katip Çelebi'nin tütün içmek, kahve içmek, müzik dinlemek, sema etmek gibi sert tartışmalar yaratan konulardaki genel tavrı tam bir Osmanlı aristokratının fikir dünyasını yansıtır. Katip Çelebi, Vani Efendi gibi düşünür, dünya zevklerinin zenginlere, soylulara ve büyük yöneticilere yasak olmayacağını, yasağın halka ilişkin olduğunu dile getirir. Örneğin müziğin yasaklanmasını tartışırken şöyle der: İmdi, teganni, yani şarkı söyleme konusunda zarar ile yarar bir araya toplandı. Haslar hassına yararlı, lakin kamuya manevi zararı üstün olduğundan yüce şeriat usulüne göre bir konuda tehlike ile ibaha bir araya gelse, dipnot ibaha sevap veya günah olmamak, bir şeyin yasak ve haram olmaktan çıkması. Tehlike tarafının üstün tutulması temel kaidedir. Bu temele dayanarak yüksek tabakanın yararlanmasına bakmayıp kamuyu zarardan korumak için yasak kılındı. Kamuya gerek olan yüce şeriata uymaktır. İlim ve adaletin istismar edilmesi. Osmanlı Devleti'nde ilim de adalet de din ile bağlantı kurulup bu alanları kontrol eden kesimler tarafından bir çıkar aracı yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk büyük medreseyi yani üniversiteyi kuran Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu bilgili ve aydın padişah ünlü kanunnamesiyle Sahn-ı Seman veya Medaris-i Semaniye adı verilen medreseyi kurmuştu. Daha sonra tetimme medreseleri denilen öğretim üyesi yetiştiren okullar kuruldu. Bu medreseler aşağıdan yukarıya doğru 5 temel gruba ayrılmıştı. Üniversite özelliğini gösteren asıl bölüm Sahn-ı Seman bölümüydü. Fatih Sultan Mehmet tamamen dinsel konularla uğraşan medreselere kelamı sokmuş, daha sonra fen ilimlerinin bu okullara girmesine öncülük etmiştir. Dipnot İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, sayfa 35'te yer verilen Fatih'in medresesinde yalnızca ilahiyat, İslam hukuku ve Arap edebiyatı okutulduğu yolundaki görüş eksik bir değerlendirme olsa gerek. Çünkü Fatih'in oğlu Beyazıt kendi adamını haksız yere müderris yapmak istemiş, Kazasker Abdurrahman Efendi buna karşı çıkınca padişah şöyle demiş: "Yüksek fen dersi verecek bilgisi yoksa dil bilgisi kitabı mutavassıttan ders verebilecek durumdadır." Bakınız İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı. Bu ifade o zamanlar fen biliminin okutulduğunu göstermektedir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye medreseleri kurularak İstanbul'da yüksek eğitimin kapasitesi arttırılmıştır. Ama yine bu dönemde özellikle Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin telkiniyle bu okullardaki akılcı ilimler kaldırılmış, yalnız din bilgisi veren derslerdeki eğitimle yetinilmiştir. Üniversitelerde ve altokullarda ders veren öğretmenlere müderris denilmiştir. Müderris olmak için okulların tümü bitirilir, icazet alınır ve böylece sıraya girilirdi. Bu sırada bekleyenler kadılık veya müderrislik için sınava girerler, başarılı olanlar en alt dereceden müderris veya kadı olurlar. Zamanla da yüksele yüksele İstanbul kadılığına veya kazaskerliğe kadar gelirlerdi. Bu süre en az 20 yılı kapsardı. Osmanlı başkentinde zamanla alimlerden bir tabak ortaya çıktı. Böylece bir ulema hanedanı oluştu. Dipnot Şerif Mardin Makaleler 3, Türkiye'de Din ve Siyaset 3. Basım İletişim Yayınları. Osmanlı Devleti'nde eğitimin, yönetimin ve adaletin tepe noktalarını tutmuş olan kişiler kısa zamanda bu sistemi çıkarları uğruna bozdular. Kendi çocuklarını veya adamlarını hiç hak etmedikleri bu noktalara atamaya başladılar. Bunun sonucunda gerek üniversiteler gerekse adalet sistemi bozuldu. Eğitim gerilerken ekonomik baskıya adaletsizlik de eklenince Anadolu'da halk ayaklanmaya başladı. Adalet dağıtıcısı olarak görevlendirilen kadılar eşkıyadan daha acımasız ve sömürücü hale geldiler. Kadılar adalet işini görmek üzere görev alıyorlar ama genellikle İstanbul'da kalıp kendi yerlerine naip yani yardımcı yolluyorlardı. Naipler de önce kendi düzenlerini kuracak vergiyi alıyorlar, sonra da kadılar adına para toplamaya başlıyorlar. Böylece yoksul halk eşkıya zulmü gibi bir zulüm altında inim inim inliyordu. Adalet dağıtmak için Anadolu'ya yollanan kadıların zulmü İstanbul'daki yönetim tarafından da biliniyordu. Bunun için sık sık fermanlar yayınlanıyordu. 1. Ahmet 1609 yılında yayımladığı adalet fermanında kadılardan şöyle yakınıyor: "Siz öyle kadılarsınız ki görev yeriniz olan nahiyeleri vekillerinize veriyorsunuz. Bir yandan vekiliniz, bir yandan siz, bir yandan da bölgenin derebeyleri yani voyvodaları köy köy dolaşarak çiftçiyi ve esnafı zorla soyuyor. Onların koyun, kuzu, tavuk, yağ ve bal, arpa, saman, odun ve otlaklarını bedava alıyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi bir ilçeye veya köye yaklaştığınızda yeni mezarları sayıp deftere yazdırıyor. Bu mezar yerlerinin sahiplerini bulup bunlar ne zaman öldüler? Bunların mirasları ne oldu? Bunların ölümünü neden bize bildirmediniz? Niçin bizden izin almadan defnettiniz?" diye halkı azarlayıp korkutuyorsunuz. Gayrimüslimden ölenlerden bile birkaç kuruş almadan defne izin vermiyorsunuz. Herkesin büyük küçük varisi ortadayken ve bunlar bir şey istemezken siz tutup ölenin adına eşya listesi düzenliyor ve listede ancak 200 akçe tutan bir giysiyi 1000 veya 1500 akçe gösteriyorsunuz. Sonra da kısmet bahanesiyle bu eşyadan istediğinizi zorla alıyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi bundan önce kısmet alındığı halde tutup bazı giysileri gizlemişsiniz diyerek yeniden kısmet yapıyor ve eşyalara el koyuyorsunuz. Derebeyleriyle el ele vererek ve emre uymayarak şehir şehir, köy köy günahsız Müslümanları teftiş adı altında soyuyorsunuz. Malı olan insanlara sen bu malı nereden buldun? Eşkıya sende çok giysi ve para bırakmış diyerek insanların malını parasını zorla alıyorsunuz. Yine insanları iyi Müslüman, namaz kılmaz, nereden geldiği bilinmiyor, yaramazlığı yoktur gibi ayrı ayrı defterlere yazdırıyor. Bunları birbirinin kefili yapıp tümünden de birer ikişer sicil, hüccet, muhzır, hizmetkar akçesi adı altında para alıyorsunuz. Bu yetmiyor. Kefilname akçesi ve derebeylere de külli akçe aldırıyorsunuz. Yine zengin insanların olanca malını elinden almak için sicilinde suçu olduğu konusunda iddia vardır diye zalimlerin eline sicil sureti veriyorsunuz. Fesadı belli olanlara doğru ve dindar kimsedir diye rüşvet karşılığı sicil düzenliyorsunuz. Bunların zulmüne uğramış olanların kayıtlarını ise yok ediyorsunuz. Yine akılsız ve iflas etmiş mültezimlerden yani tahsildarlardan rüşvet alarak zengin insanları bu akılsızlara kefil olmuş gibi gösteriyorsunuz. Rüşvetle halkı soyanlara belge düzenliyorsunuz. Dipnot: İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı. Adalet sisteminin bu kadar bozuk olduğu doğrudan doğruya başkent tarafından dile getirilirken çözüm olarak yine halkın baskı altına alınması gündeme getirilmiştir. Kuyucu Murat Paşa ve 4. Murat on binlerce insanı öldürterek geçici olarak başarı sağlamışlarsa da adalet sistemini bozan devlet mekanizması düzeltilemediği için kargaşa yeniden başlamış ve Osmanlı Devleti gerilemeye devam etmiştir. 13. ayrımın sonu. Sayfa 139.